bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Boğaz Kesen, Fatih'in romanı. Nedim Gürsel. Can Yayınları. 6. basım, Haziran 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Nilüfer Gültekin. Yapıtları yalnızca Türkiye'de değil, Batı ülkelerinde de yankılar uyandıran bir yazar Nedim Gürsel. Bu kez tarihle buluşturuyor bizi. Anadolu Hisarı'ndaki eski bir yalıda Fatih dönemi üzerine bir roman yazan kahramanın öyküsüne Fatih Sultan Mehmet, Çandarlı Halil, Ulu Bey gibi tarihsel kişilerle saray cücelerinin, iç oğlanlarıyla gezgin dervişlerin, Bizans yosmalarıyla keşişlerin öykülerini katıyor. Ne var ki tüm varoluşunu yazdığı romana adayan kahramanın yaşamına 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte giren genç ve güzel bir kadın alt üst ediyor her şeyi. Yapıtıyla sevgisi arasında bocalayan roman kahramanı bir seçim yapmaya zorlanıyor. Hem tarihsel bir roman Boğaz Kesen hem de bir tutkunun, bir aşkın romanı. Türkiye'den sonra Fransa'da da okura sunulup 4 baskı yapan, İtalya'da yayınlanan, Almancası da hazırlanmakta olan Boğaz Kesen'de 15. yüzyıl Osmanlı tarihini ve İstanbul'un fethini tüm ayrıntılarıyla seyrine doyulmaz bir minyatür renkliliğiyle okura sunan Nedim Gürsel, İki ayrı eksende gelişen anlatıyı ustalıkla yürütüyor. Okuru serüvenin iki ayrı zamanında sürükleyip götürüyor. Gecemin Işığı Zuhali. Ve Sivan, Bellini'nin yaptığı portreden tanıdığı ikinci Mehmet'i kendine çok yakın hissediyordu. İstanbul Fatihi, Venedikli biyografın anlattıklarına bakılırsa, tutkuyla sevdiği bir cariyenin saplantısından kurtulabilmek için onu kendi elleriyle hançerlemiş, böylece kafa esenliğine kavuşabilmişti. Marcel Proust, Geçmiş Zamanın Peşinde. 1. Uzun süre sabahları erken kalktım, yazmak için. Ama bir gün her şeyi yüzüstü bırakıp bu eski yalının bir odasına sığınacağımı, her sabah dağılan sisle birlikte başladığım yüz günlerinin dışarıda, cumbanın altından akıp giden boğazın ayna suları gibi beni beklenmedik girdaplara, yüzeyde beliren kabarmaların dipteki derin oluşumlarına çekeceklerini bilseydim bu anlatıyı yazmaktan vazgeçerdim. Tatil için kiraladığımız yalıyı dostlarımla birlikte terk eder, Eylül'ün ilk haftasında onlar gibi ben de Paris'te işimin başında olurdum. Güzel bir yaz geçirmiştik çünkü. Kentin gürültüsünden taş yapıların arka odalarını, deniz kıyısındaki gölgeli kahveleri bile kuşatan Ağustos sıcağından uzakta. Çok iyi anlaşılan iki çiftlik. Gün boyu boğazın serin sularında, yalı rıhtımının yosun kaplı granit taşları üzerinde, gece bir balık lokantasını kızarmış yağ kokan dost havasında uyum içindeydik. Sabah arka bahçede kahvaltımızı yaptıktan sonra birlikte denize giriyor, birlikte kayık tutup gezintiye çıkıyor, öğle uykusu için çekildiğimiz odalarımızda bile akşamüstü bir araya gelip sohbeti koyulaştıracağımız çay saatini özlüyorduk. Uzun bir Ağustos böyle dinginlik içinde geçip gitmiş, tatilimiz bitmişti. Son gün dönüş hazırlığı yaparken eşime İstanbul'da bir süre daha kalmak istediğimi, Topkapı Müzesi'ndeki arşivde çalışacağımı söyledim. Üniversitedeki derslerime bir hafta geç başlayacaktım. Bu önerimi doğal karşıladı. Bir hafta 10 gün sonra Paris'te buluşmak üzere ayrıldık. Yalnız kalınca yalı sahibine bundan böyle yemeklerimi mutfakta yiyeceğimi, divanhaneyi kullanmayacağımı, eşyaların kirlenmemesi için dilerse koltuk ve masaların üzerlerini örtüp perdeleri çekebileceğini, sedir yastıklarını dolaba kaldırabileceğini, deniz tarafındaki cumbalı odadan başka tüm odaları ise kapatabileceğini söyledim. Böylece koskoca yalıda tek başıma kaldım. Yaz boyu tasarladığım, kafamda defalarca kurup bozduğum, rıhtımda güneşlenirken düşünüp iş yazmaya gelince bir türlü kotaramadığım anlatıya başlayabilirdim artık. Konuyla ilgili kitap ve belgeleri toplamış olmama karşın bir sözcükten yola çıkmalıydım. Gerçi her sabah sis dağılıp karşı kıyı göründüğünde dokunabileceğim kadar yakınımda hissediyordum onu. Gün ışığında parıldayan burçlarını, yuvarlak kulelerini, şeytan akıntısı boyunca uzayıp giden beyaz surlarını hayranlıkla seyrediyor. Boğazın en dar yerine kurulmuş bu güzel hisarın irili ufaklı evler, beton yapılar arasında tepelere doğru yükselişini, imparatorluğun görkemli günlerindeki yükselişine benzetiyordum. Tam karşımdaydı işte. Sırtını yamaca dayamış, su kadar yakın, gün gibi gerçekti. Ama ben o kötü alışkanlığıma uyarak bir sözcükten yola çıkmalıydım yine de. Sultan Mehmet o vakit Fatih değildi henüz. Ona boğaz kesen adını verirken yıllar, yüzyıllar sonra birinin bu sözcükten yola çıkarak bir anlatı yazmaya kalkışacağını bilemezdi elbet. Saltanatın süresince boğaz kesenlerin, kesilen boğazların bir gün tarihçiler tarafından araştırılıp gün ışığına çıkarılacağını, testereyle ikiye biçilen gövdelerle kazığa oturtulan insanların gün gelip düşüne gireceklerini, ondan dökülen kanların hesabını soracaklarını bilemeyeceği gibi. Peki Fatih Sultan Mehmet o vakit Fatih'ti. Saltanat kayığıyla Üsküdar'a çıkarken Bellini'nin resminden tanıdığımız tat düşkünü güzel ağzının siyah sakallarının köpük içinde kalacağını, damla hastalığından şişmiş şehvetli parmaklarıyla bir minyatürde tutup kokladığı gülün has bahçeden koparılmış üç yapraklı imparatorluk gülünün solacağını da biliyor muydu? Bilmiyordu elbet. Rumeli askeri Anadolu'ya geçer, ordu sefere çıkarken Üsküdar iskelesinde dalgalanan savaş tuğlarının gölgesine ayak bastığında 49 yaşındaki Sultan Murat Han Gazioğlu, Fatih Sultan Mehmet Han Gazi, 20'sinde yaptırdığı Rumeli Hisarı'na bakıp gençliğini, o günlerin, uykusuz gecelerin coşkusunu anımsamış mıydı acaba? Anımsadığını varsayalım. Varsaymak da yetmez. O günlere dönüp Hisarı'nın ilk taşını biz koyalım. Bu bölüm Sultan Mehmet Han Gazi'nin boğaz kesini nasıl yaptırdığını işte onu anlatır. Diledi kim Rum eline geçe. Eğittiler. Devletli sultanım. Gelibolu boğazını kafir gemileri gelip bağladı dediler. Hünkârı aldılar. Doğru koca eline götürdüler. İstanbul'un üstü yanında boğazda Akçahisar'a kodular. Atası geç güdü yerden Rum eline geçti. Akçahisar'ın karşısına kondu. Halil Paşa'ya eğidür. Lala, bunda bana bir hisar gerektir. Elhasıl olara da hemen buyurup hisar yaptırdı. Tevarihi Ali Osman, Aşık Paşa. Hünkâr otağı yıkıp bir manastır avlusunun tam ortasına kurulmuştu. Nöbetçiler girişte ayaktaydılar. Pala bıyıkları, zırhları, değişmez bir noktaya dikilmiş sert bakışlarıyla otağın bir parçasıydılar sanki. Elleri yataklarında, kulakları kirişteydi. Bir çıtırtı duyulsa ya da karşı duvarın arkasından bir gölge belirse yay gibi fırlayıp üzerine çulanı vereceklerdi. Ayakları öylesine gergindi ki taş zeminin üzerinde. İster av zamanı bir ormanın kuytusuna, ister savaş alanının en yüksek tepesine kurulsun otağın çevresinde kuş uçamazdı. Gerçi rüzgarda dalgalanan beyaz flamaları, kadırga yelkeninden ağır atlas duvarları, duvarlarındaki ibrişimleriyle konar göçer bir saray yavrusuydu ama üzerine kurulduğu imparatorluk toprağıyla hemen bütünleşip demir kazıklarıyla derine kök salan, yeniçerilerin korumasında kendi güvenlik alanını kendi oluşturan bir özelliği de vardı. Diyeceğim, şafak sökerken sönmeye yüz tutan ateşlerin yalasında Sultan Mehmet'in kan kırmızı otağı, bu Bizans manastırının avlusuna başka bir dünyadan gelip konmuş gibiydi. Sultan Mehmet sabah namazıyla kalkıp giyindi. Atını hemen hazırlamalarını buyurdu. Otağdan çıktığında güneş doğmamıştı henüz. Manastırın ortasına doğru yürüyüp yıkıntıların arasından gökyüzüne baktı. Yıldızlar kaybolmak üzereydiler. Birden ağarmaya başlayan gökyüzünde bir yıldızın kaydığını gördü. Bizans'ın sonunu haber veriyordu belki de. Bu sabah temele konacak ilk taşla başlayacak sonun müjdesini. Hazreti Peygamber'in Konstantiniyye'yi fethedecek asker için söylediklerini anımsadı. Gözleri parladı bir an. O mutlu askerin kendisi olacağını nedense bu sabah kanaat getirmişti. İçinde bir denizin kabardığını duyar gibi oldu, ürperdi. Atına binmeden önce bir fresk parçasına takıldı gözleri. Kanadı kopmuş Mikail'in korkunç bakışlarını tanıdı. Yakında görüşürüz diye geçirdi içinden. Gelecek bahara Ayasofya'da. Sonra atını denize doğru sürdü. Günlerce kıyıda at koşturmuş, boğazda bir aşağı bir yukarı gide gele arazinin konumunu saptamış, akıntıları incelemişti. Sonunda bulmuştu en uygun yeri. Hisar, ecdadı Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Akçahisar'ın tam karşısındaki Arki Mikail Manastırı'nın kalıntılarının bulunduğu yamaca yapılmalıydı. Burada dik bir eğimle deniz yüzeyini alçalan arazi Anadolu yakasına doğru bir çıkıntı yapıyor, 660 metre genişliğindeki dar geçitten hızla akıp gidiyordu sular. Yıllar, yüzyıllar önce Darius'un dardularıyla aynı yerden geçip Yunanistan'a ateşe verdiğini bilmiyordu belki ama o Edirne'deyken Macar kralı Ladislas üzerine yürüdüğünde babası Murat Han Gazi'nin Gelibolu boğazını kapatan Frenk gemileri yüzünden kutsal ağzın yukarısına dek çıkarak Tanrı'nın inayeti ve Ceneviz gemilerinin yardımıyla asker başına bir dükü altını ödeyerek boğazı tam buradan geçip imdadına yetiştiğini unutmamıştı. Nasıl unutabilirdi ki? O vakit Edirne Sarayı'nda Başvezir Halil Paşa'nın gölgesine sığınmış küçük bir çocuktu. Küçük ama aklı büyük, hayaller kuran bir çocuk. Şimdi ise kaftanında mavi çiçekler açan, kavuğunda kavak yerleri esen delikanlı bir padişah. Süt beyaz atının üzerinde kıyı boyunca bir gidip bir gelirken eskinin olağanüstü günlerini düşünüyor. Ve nedense Acem'den yeni gelmiş bir hurufi dervişin ak sakalı düşüyor aklına. Konstantiniye'nin zaptının ona nasip olacağını söylerken nasıl da kendinden emindi. Dünmüş gibi anımsıyor. Bir gece düşünde Hazreti Muhammed'i görmüştü. Elinde asası, makamında otururken al bir şalla örtülüydü yüzü. Sağ yanında belinde kılıcıyla İmam Hasan, solunda İmam Hüseyin duruyorlardı. Her ikisinin de gözleri yaşlıydı. Peygamberin sarığı 12 kolanlı beyaz şaştan yapılmış, hırkası sarı deve tüyünden dokunmuştu. İpek bir seccade vardı ayaklarının altında. Salavat getirdikten sonra ilerlemiş, makamına varıp pamuk gibi yumuşak, kutlu elini öpmüştü. Bunun üzerine Resulullah yüzündeki şalı çıkarıp ona doğru uzatmış, ''İşte Eyyub-i Ensar'ın sancağını sana veriyorum ya, ya Mehmet'' demişti. Muhammed'in yüzündeki nurun gözlerini kamaştırdığını, kutlu elleriyle ona doğru uzattığı al şalın birden yeşil bir sancağa dönüştüğünü anımsıyor. Uyandığında babasının düş yorumcularını saraya çağırtmaktansa nicedir Edirne ulemasını birbirine katan, yaptığı ateşli konuşmalarla yalnızca Müslüman halkı değil, Hristiyanlarla Musevileri de cezbeden o garip dervişi huzuruna getirmelerini buyurmuş, gördüğü düşü yorumlamasını ondan istemişti. Hurufi çekik, kurnaz gözleriyle gülümseyerek, "Şehzadem," demişti. Yoruma ne gerek? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ki dat harfiyle konuşanların en yücesi, en güzel ve temizi odur, sana Konstantiniye'yi alıp İslam'ın sancağını kafirlerin kentinin en yüksek burcuna dikeceğini vaat etmişler. Dervişe bir kese altın vermelerini söylemiş ama o garip ihtiyar geldiği gibi usulca çıkıp gitmişti saraydan. Şimdi boğazın kıyısında peygamberin buyruğunu yerine getirmek için yapılması şart olan Hisar'ın planını kafasında ölçüp biçer, surların taşından kulelere, mazgal deliklerinden Hisar peçeleri, kapılardan burçlara varıncaya dek her bir parçayı en küçük ayrıntılarıyla tasarlarken birdenbire yanık bir et kokusu geliyor burnuna. Bedesten'de yaptığı konuşmalarda Serez'de Uryan asılan Smavna kadısı oğlu Şeyh Bedrettin'in yoluna baş koyduğunu söylemekten çekinmeyen bu yürekli dervişe sahip çıkamadığını ayıplanıyor. Ama o vakit güçsüz bir şehzadeydi. Şimdiki gibi çiçeği burnunda da olsa devletin başı değil. Derviş Molla Fahrettin ve adamlarının öfkesinden korunmak için bir gece saraya sığındığında Başvezir Halil Paşa'nın ısrarlarına dayanamayarak garibi sofuların eline teslim etmiş, onlar da müftünün verdiği fetvayla hurufiyi pazar yerinde yapmışlardı. Kendisini tutamayıp harlı ateşe odun taşıyan Moğla Fahrettin'in sakalı tutuşmuş, kalabalık sabaha dek ateşin çevresinde dönerek tekbir getirmişti. Dervişin ak sakallı güzel yüzünü alevlerin arasında görür gibi oluyor. Şehzadem diyor ona, beni bir imansızların elinden kurtar ve ruhunu teslim etmeden Yunus'un bir dizesine aykırıyor. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Doğan günle birlikte boğazın tepeleri de aydınlanıyor. Gökyüzünden nur yağıyor sanki. Her şey öylesine saydam o denli sessiz. Ve Sultan Mehmet Edirne Sarayı'ndaki ayıbını örtmek, o zamanki zayıflığını unutmak istercesine gürlüyor hükmü hümayunu. Boğaz kesen Hisar'ın ilk taşı buraya koyula. 26 Mart 1452'de Osmanlı ülkesinin dört bir yanından gelen ırgat ve ustaların bismillahlarıyla başladı inşaat. Irgatlar Anadolu ocaklarından çıkarılıp gemilerle iskeleye dek getirilmişti taşları. Pontus ormanlarından kesilen kerestileri türküler söyleyerek elden ele yamaca doğru ulaştırıyorlar. Kireç söndürücüler Horasan harcına pirlerinden devraldıkları bilgiyle hünerlerini katıyorlardı. Kıyı boyunca açılmış ocaklarda iş başındaydılar. Kabuk tutmuş yaralar vardı nasırlı parmaklarında. Yalın ayak başı kabaktılar ve yanık bağırlarını serinleten Karadeniz'in bahar rüzgarıydı. Alın teri, göz nuru, kum, kiremit, taş ve martı çığlıkları birbirine karışıyor, bir imece coşkusunda yapı biçimleniyordu. Sadrazam Halil Paşa kıyıdaki kulenin Zanos ve Saruca Paşalar da kuzey ile güney kulelerinin yapımını üstlenmişler, birbirleriyle yarış edercesine inşaatı bir an önce bitirmeye çabalıyorlardı. Taş, tuğla ve kereste yüklü gemiler geliyordu Karadeniz'den. Yelkenleri bahar rüzgarıyla şişmiş, kocaman karınlı güzel gemiler. Savaş kadırgaları da sultanın buyruğuyla boğazda bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, düşman kolluyorlardı. Şantiyenin denetimini Sultan Mehmet'in kendisi üstlenmişti. Ustabaşılara gerekli buyrukları gönderen, kulelerle duvarların yapımı arasında eş güdümü sağlayan, projenin uygulanmasını doğrudan yürüten de oydu. Kadıların eşliğinde işte kayranlara ölüm cezası, özveriyle çalışanlara ödüller verendi. Her ustabaşının sağ ve sol yanında birer ırgat bulunuyordu. Irgatlar ustaların günah melekleri gibi durmadan çalışıyor, gülle kadar ağır taşları üst üste koyup aralarına harç katıyorlardı. Ustabaşılarsa 100 yıllık lonca düzeninden gelme bir alışkanlık ve saygıyla duvarın doğru örülmesi için taşları yontuyor, tuğla bağlantılarını kuruyorlardı. Yeterince yontup istedikleri biçime sokamadıkları taşların uyumsuz yanlarıysa Horasan kireç harcı yedirilmiş tuğla ve kiremit parçalarıyla kamalıyorlardı. Taşla tuğlanın, kiremitle molozun, kireçle kumun karışıp halleştiği bir duvar yükseliyordu böylece. Bu duvarda Edirneli ustaların hüneri, Anadolu ırgatlarının alın teri vardı. Kulelerin doğrama ve ahşap işlerinde, kemerlerle kirişlerde, burçların kurşun kaplama külahlarında da. İşte böyle 4 ayda kan ter içinde türkü ve dualarla bitirildi Hisar. Sultan el-Azam ve Hakan el-Muazzam Muhammed'in bin Murat Han'ın gözetiminde 856 senesi Recep ayında tamam oldu. Ebced hesabıyla şu tarihi düştüler. Adım boğaz kesen Viruben Han Kalın. Tarihin ittiği vakıa İstanbul üstüne. 2. Hisar'ın yapılış öyküsünü yazıp bitirdiğimde sabah olmak üzereydi. Başımı masada kaldırıp lambanın ışığına gelen pervanelerin devinimini izledim bir süre. Işığın çevresinde daireler çizerek uçuyorlar, yanan ampule dokunacakmışçasına yaklaşıp uzaklaşıyorlardı. İçlerinden hiç olmazsa birinin kanatlarına ampule değdirip masada darmadağın duran kağıtların üzerine cansız düşmesini bekledim. Kağıtların beyaz yüzeyi dört bir yana serpiştirilmiş mürekkep lekelerine karşın bir kefeni andırıyordu. Üzerleri çizilmiş, birkaç kez yazılıp karalandıktan sonra bir daha kullanılmamak üzere bırakılmış sözcükleri sarıp sarmalayan eski bir kefeni. Kalemimle giriştikleri ölüm kalım savaşından sağ kurtulabilenlerse sığındıkları köşede yeni bir çatışmayı göze alamayacak kadar yorgundular. Onları bulundukları yerden alıp temiz bir kağıdın güzel kayganlığa yazmadan önce müsveddelerimin canlı bir varlığa mezar olmasını nasıl bunca yürekten isteyebildiğimi, ölü doğan sözcüklerimin ışığa fazla yaklaştığı için kanatları tutuşan bir gece kelebeğiyle birlikte gömülmelerine neden karşı koymadığımı hala bilmiyorum. Ama pervanelerden hiçbiri ışığa gereğinden çok yaklaşmadı. Bunun üzerine lambayı söndürüp pencerenin önünde bir sigara yaktım. Dışarısı karanlıktı henüz, karşı kıyı görünmüyordu. Işıklarını söndürmüş bir Sovyet şilebi köpük içinde geçti. Uzun süre dümen suyunun karanlıkta bıraktığı beyazlığa baktım. Sonra romanımın ilk bölümünü yazmış olmanın huzuruyla yatağa uzanıp gözlerimi tavana diktim. Uykum yoktu. Hisar'ın artık bir işe yaramadığını, boğaz trafiğinin aralıksız ve yoğun bir biçimde yüzyıllardır işleyip durduğunu düşündüm. Kim bilir kaç gemi, uskurlu uskursuz, yandan ya da arkadan çarklı, yelkenli yelkensiz kaç gemi, yolcusu tayfası yüküyle gelip geçmişti bu sularda. Kim bilir kaç limana erişmiş, kaç tanesi göre dönebilmişti. Belli belirsiz bir ışık vurdu tavana. Odanın içi yavaşça aydınlandı. Işık gittikçe yayılarak tavanın tüm yüzeyini kapladı. Birden son maviye kesti ortalık. Denizin tavanda kıpırdadığını gördüm. Aynı anda duvarların beyazı geri geldi, renklerin akışı başladı. Boğazın dibi yeşil yosunlu çakılları, ışıl ışıl midyeleri, uyku sersemi yengeçleriyle gözlerime yansıdı. Tavandan rengarenk pullarla lapinalar, kapkara horoz binalar, gümüş balıkları geçti. Dalgaların şıpırtısıyla dalmışım. Birden gürültüyle uyandım. Yatak deprem oluyormuş gibi zangır zangır titriyordu. Döşeme gıcırdıyor, kapı ve pencere camları sarsılıyordu. Önce yolunu şaşıran bir geminin yalıya çarptığını sandım. Ama kendime gelip yataktan doğrulduğumda gürültünün aşağıdan geldiğini fark ettim. Hemen kalkıp alt kata koştum. Görünürde olağanüstü hiçbir şey yoktu. Ne var ki tüm yalı bombalanır gibi temelinden sarsılmaya devam ediyordu. Aşağı kata inince gürültü de çoğalmış, duvarlara sıvası dökülmeye başlamıştı. Tavandan sarkan kristal avizin hafifçe sallandığını, aynanın duvarda bir gidip bir geldiğini gördüm. Ne olup bittiğini anlayamamıştım hala. Döşemeye, duvarlara balyo zarbeleri indiriliyor, yalı zincirinden boşanmış göze görünmez bir deli tarafından yıkılıyordu sanki. İlk şaşkınlığım geçince kayık halinde bir şeyler olduğunu anladım. Sarsıntının merkezi oradaydı çünkü. Gürültü de oradan geliyordu. Telaşla rıhtıma indim. Kayığı çözüp küreklere yapıştım. Kayıkhanenin girişine yanaştığımda kocaman bir yunusun köpük içinde kendini duvardan duvara vurduğunu hayretle gördüm. Hayvan nasılsa ağzı derin, içe doğru giderek sığlaşan kayıkhaneye girmiş, bu dar yerden kurtulmaya çabalıyor, kuyruğunu can haliyle sallarken suları tavana dek taşırıyordu. Bir ara sakinleşir gibi oldu, başıyla çıkışa doğru yöneldi. Denizin derinleştiği yere ulaşınca kendine güveni arttı. Belki de bir palamut sürüsünün peşine takılıp geldiği bu karanlık yerden çıkıp gitmeden önce yosunlu duvarlarda kayıkhanenin yıllardır kullanılmayan kalasları çürüyüp dağılmış iskelesinde gezdirdi bakışlarını. Tanıdık birini yalının eski günlerindeki mavi yeşil boyalı, oymalı, nakışlı, sülün kadar narin kayıkları arar gibiydi. Sonra başını denize daldırıp yanımdan hızla geçerek boğazın mavisinde kayboldu. Odama dönüp yeniden yatağa uzandığımda güneşte ışıl ışıl derisiyle Marmara'nın engin sularında yol alan, bir sıçrayıp bir dalarak köpüklü dalgalarla oynaşarak özgürlüğün tadını çıkaran Yunus'u düşündüm. Tavanda gün ışığıyla kabardayan sulara kendimi bırakıp uykuya dalmadan önce ikinci bölümde bir savaş tutsağının acıklı sonunu anlatmaya karar verdim. Bu bölüm Kaptan Antonio Rizzo'nun nasıl tutsak edildiğini ve acıklı sonunu işte onu anlatır. Bu kalenin büyük topunun attığı ilk gülle Karadeniz'den gelen Antonio Rizzo'nun gemisini batırdı. Geminin kaptanı denizde ele geçirilip Edirne'ye, Türk beyine gönderildi ve orada hapse atıldı. 14 gün sonra bey onu kazıklanmak suretiyle öldürttü. Konstantinya Muharası Rüznamesi, Niccolo Barbaro. Kaptan Antonio güvertede oturmuş geminin iki yanından akıp giden kıyıyı seyrediyordu. Dün gece biraz fazla kaçırdığı şarabın ağırlığını henüz atamamıştı üzerinden.